Ayrım 12.
Haberlerin, dedikoduların, ihbarların, jurnallerin sanki insanlarla, kağıtlarla, yazılarla değil de bulutlarla, denizlerle, rüzgarla dağılıyormuş gibi masalsı bir süratle dağıldığı imparatorluk payitahtında, Unkapanı'ndaki askeri okulda meydana geldikten, handise 5-10 dakika sonra Yıldız Sarayı'nın kırmızı kadife kaplı mabeyin odalarını çalkalayacak olan olayda, gerçekte üzülen ve acı çeken iki kişi vardı. Biri ağzı burnu kırılan, fiyakası bozulan Külhani Paşazade, diğeri de yapıştığı direği öldükten sonra bile bırakmayan, yaşlı bir midye gibi makamına yapışan, yeryüzündeki her hadiseyi kendi mevkii ve istikbali açısından değerlendiren, kendi hayatını etkilemeyecek hiçbir şeyle ilgilenmeyen okul müdürü. Zabitlerin sarımtırak tütün dumanlarıyla doldurdukları, pencereleri buğulu, badanaları dökülmüş mümeyyizlerin odasına, yaşlı bir kaplumbağayı andıran buruşuk yüzü, kırış kırış boynu ve kambur sırtıyla telaşla girdi müdür. Sürekli üstlerine yaltaklanan doğuştan dal kavukların hiç ciddiye alınmayacakları endişesini taşıyan sesiyle, her zaman olduğu gibi acele acele konuşarak, ''Ne yaptın zabit efendi?'' dedi. ''Rıfkı Paşa'nın mahdumunu yaralamışsın. Ne olacak şimdi?'' Yaşlı bir kadın gibi ellerini ovuşturdu. ''Hay Allah, ne yapacağız şimdi? Okulumuzun adını nasıl temizleyeceğiz?'' Ragıp Bey, okul müdürü içeri girdiğinde ayağı bile kalkmamıştı. Komutanıyla değil de bir aslıyla konuşur gibi tepeden bir ifadeyle sordu. ''Rıfkı Paşa mı? Levazım komutanı olan paşa mı?'' ''Evet, evet, Rıfkı Paşa Hazretleri.'' Ragıp Bey güldü. O anda olanlara gerçekten aldırmıyordu. Altınlarını istiflemekle uğraşacağına oğluna mukayyet olup terbiye etseydi. Müdür kısa boyuyla durduğu yerde korkuyla zıpladı. ''Tövbe! Sen kendinde değilsin zabit efendi. Sarhoş musun, nesin? Nasıl lakırdılar bunlar?'' Ragıp Bey ayağa kalktı. ''Doğru lakırdılar, dost doğru lakırdılar. Lakin sen iki büklüm durduğundan sana eğri geliyor müdür efendi.'' Kapıya doğru yürürken müdür beye değil de odadaki kalabalığa hitaben ''Ben gidiyorum.'' dedi. ''Arayan olursa evdeyim. Artık bir zahmet Çamlıca'ya kadar gelecekler beni görmek isteyenler.'' Odadan çıktı, kendisini gören öğrencilerin korkuyla karışık bir hürmetle susup duvar kenarlarına çekildikleri koridorlardan zor zapt ettiği bir ıslık çalma isteğiyle dimdik, çizmelerini inadına taşlara vura vura geçti, topuklarının takırtısı kulaklarına bir savaş narası gibi çarpıp coşturuyordu onu. Okulun önünden akan Haliç, gökyüzü gibi kül rengi olmuştu. Kar serpiştiriyordu, deniz ve kar kokuyordu hava, keskin bir ayaz vardı. Rüzgarı yüzünde hissedince ahırdan çıkmış bir at gibi birden şaşırdı. Biraz önceki aldırmazlığına benzeyen, onun kadar gerçek, onun gibi ta içine, ruhuna, hücrelerine, tenine, etine nüfuz eden ama aldırmazlığın serazatlığına hiç benzemeyen dehşetli bir korkuya tutuldu birdenbire. Bütün vücudu sinirli kasılmalarla baştan aşağı sarsılıyordu ve bu utanç verici titremeyi bir türlü durduramıyordu. Yapayalnızdı, güçsüzdü, Rıfkı Paşa'nın gücü karşısında o hiç kimseydi. Onu bir solucan gibi ezebilirlerdi ve ezeceklerdi. Fizan'ı sürgüne gönderecekler, ordudan tard edecekler, şerefiyle oynayacaklardı ve o hiçbir şey yapamayacaktı. Kimse ondan yana çıkmayacak, kimse onu korumayacak, kimse onu savunmayacaktı. Bir an Rıfkı Paşa'ya gidip yalvarmayı düşündü. Eğer Rıfkı Paşa'nın kendisini kabul edeceğini aklı kesseydi, koşa koşa gidip yalvarırdı. Çok istemelerine rağmen diğer zabitlerin niye talebelere dokunmadıklarını şimdi çok daha iyi anlıyordu. Onun tokadı attıktan sonra duyduğu korkuyu onlar tokadı atmadan duymuşlardı ve onların korkusu hayatın gerçeklerine daha çok uyuyordu. Rüzgarın ve karın içinde hızlı hızlı yürüyordu. Kendini birdenbire okulun çok da uzağında olmayan tekkenin önünde bulunca hiç de şaşırmadı. Farkında olmadan sığınabileceği tek yerin tekke, sığınabileceği tek insanın da Şeyh Efendi olduğunu hissetmişti. Daha önce de başı belaya girdiğinde tekkeye gelmişti ama o zamanlar saklanmaya gelmişti. Şimdi ise saklanmaya değil, sığınmaya geliyordu. Çaresizliğine çare, güçsüzlüğüne güç, yalnızlığına dost aramak için oradaydı. O anda o kapıya daha önce sığınmış yüzlerce, binlerce insandan hiçbir farkı yoktu. İçten içe hep küçümsediği o insanların neler hissettiklerini şimdi çok iyi anlıyordu ve o insanları nedensiz bir kibirle küçümserken aslında bugün tokatladığı o şımarık paşazadeden pek de farklı davranmadığını itiraf etmek istemediği bir utançla seziyordu. Bir gün içinde utanç onu ikinci kez yakalamıştı. Tekkede Ragıp Bey'i Hasan Efendi karşılamıştı. Osman'a o günü anlatırken sesinde Ragıp Bey'i o halde görmüş olmaktan duyduğu ama asla kabul etmeyeceği bir memnuniyetin izi var gibiydi. ''Biliyor musun ben Ragıp'ı hiç öyle görmedim. Onca beladan geçti, hatta Arap dilaveri vurduğunda, Fehim Paşa'nın hafiyeleri peşine düştüğünde bile fütursuz, alaycı bir hali vardı ama o gün...'' Burada durup o koca kafasını iki yana sallamıştı. Ejderha görmüş gibiydi. Bak, ben çok korkan adam gördüm ama bunun korkusu bir tuhaftı. Bunun gibisini hiç görmedim. Ölüm korkusuna da benzemiyordu. Sanki ölmüş de cehenneme gitmiş, zebanileri birden karşısında görüp öldüğünü, bir daha geriye dönmeyeceğini anlamış gibiydi. Bugün gibi hatırlıyorum. Bak ant olsun, Haliç kül rengindeydi. Dedenin yüzü de Haliç'in renginin aynısıydı. Yüzü su gibi akıp boşalıyordu sanki. Acayip, şekilden şekile giren bir tuhaf surat, gözler dersen bakıyor, lakin görmüyor. Bunları söyledikten sonra hain hain gülmüştü Hasan Efendi, en yakın dostu kabul ettiği Ragıp Bey'in hallerine. Sonra da, alıp götürdüm onu Şeyh Efendi'nin yanına demişti. Ragıp Bey, Şeyh Efendi'nin yalnız başına Kur'an okuduğu o loş salona girdiğinde, o güne dek hiç yapmadığı bir şey yapmış, gidip Şeyh'in elini öpmüş, sonra da karşısında diz çökmüştü. Şeyh Efendi hiçbir şey sormadan ermişlere mahsus bakışlarla her şeyi biliyormuş ama bir de karşısındakinden duymak istiyormuş gibi bakmıştı. Ragıp Bey küçük bir çocuk gibi üniformasının eteğini ellerinin arasında buruşturarak gözlerini yerden kaldırmadan "Bir talebeyi dövdüm," demişti. Şeyh Efendi gene sesini çıkarmamıştı. Sessizliğin insanları soru sormaktan daha fazla tahrik ettiğini, onları anlatmaya daha çok sevk ettiğini çok yıllar önce öğrenmişti. Onun erdemi hiç konuşmadan konuşturmak, hiç anlatmadan anlattırmaktı. Şeyhin kerameti sessizliğinde saklıydı. Aslında Ragıp Bey bunu daha önceleri tekkede kaldığı sıralarda şeyhin müritleriyle ilişkilerini gözleyerek fark etmişti ama o gün, o anda daha önce bildiği ne varsa unutmuş gibiydi. Unutmamış bile olsa, o da şeyhin müritlerinden biri olmak, onun koruyucu gücünün altına sığınmak, kendini güvende hissetmek istiyordu. Devam etmişti. Levazım komutanı Rıfkı Paşa'nın oğluymuş. Şeyh Efendi elindeki Kur'an-ı Kerim'i kapatıp öpüp başına koyduktan sonra önündeki rahleye yerleştirmiş, bir dirseğini yanındaki mindere dayayıp eliyle sakalını okşayarak endişeyle bakmıştı Ragıp Bey'in yüzüne. Bu genç zabit onun hayattaki belki de tek dostu, kendisiyle az da olsa konuşabildiği tek yakınıydı. Dost olduklarını fark etmeden dost olmuşlardı. Belki birisi onlara dost olup olmadıklarını sorsa, ikisi de "Yo, değiliz" derlerdi ama dosttular. Birbirlerinin varlığından huzur duyuyorlardı çünkü. Ragıp Bey'in başının ciddi dertte olduğunu anlamıştı şey. Onu nasıl kurtarabileceğini düşünüyordu. Gücü çok şeye, hatta padişaha bile yeterdi. Ama padişaha karşı kullanılacak güç bir kere kullanılabilirdi ve gücünü gösterip istediğini elde etse bile bu kazanç ona pahalıya mal olur ve gücünü bir daha padişaha karşı kullanamazdı. Padişahın çok öfkeleneceği açık olan bir olayda elindeki gücü Ragıp Bey için kullanıp kullanmamakta kararsızdı. "Haklı mıydınız?" diye sordu. Ragıp Bey'in cevabı da kısa oldu. "Haklıydım." Şeyh ayağa kalktı. "Gelin, bahçeye çıkalım." Ragıp Bey kendisini de şaşırtan kardeşçe bir şefkatle kenarda duran kürkünü alıp şeyhe uzattı. "Kürkünüzü alın, dışarısı soğuk." Şeyh Efendi çok uzun zamandan beri ilk kez gerçekten gülümsedi. Kürkü alıp omuzlarına attı. Daha önceleri de birlikte dolaştıkları bahçede yağan kara aldırmadan yan yana dolaştılar bir süre. Ragıp Bey korkusundan kurtulup rahatlamıştı. Şeyhin varlığı, o semavi sükuneti, insanı gönüllü bir itaate sevk eden o gizli gücü, çaresizlik ve yalnızlık duygusunu yok etmeye yetmiş, Ragıp Bey gene eski Ragıp Bey olmuştu. Şeyh Efendi uzun uzun düşündükten sonra Ragıp Bey'e yardım etmeye karar vermişti. Önce padişahın kararını bekleyecek, verilen karara göre araya girip genç zabit için şefaat dileyecekti ama padişah karar vermeden olaya müdahale etmeyecekti. Ragıp Bey'e düşüncelerini söylemedi. "Siz eve gidin," dedi. "Endişelenmeyin. Allah doğrunun yardımcısıdır." Ragıp Bey, Şeyh Efendi'nin ne demek istediğini anlamıştı. Kendisinin o sırada Allah'tan çok şeyhe güvendiğini düşünüp gülüverdi ama düşündüklerini söylemedi. Sadece şeyhin sözlerini tekrarladı. "Evet, Allah doğrunun yardımcısıdır." Ragıp Bey'in sesindeki alaycılığı fark eden şeyh, ayıplayan ve azarlayan bir bakışla baktı genç zabite ama Ragıp Bey arkasını döndüğünde ve artık kendisini görmediğine emin olduğunda şeyh de güldü. Sonra da o tebessümdeki günahın kefaretini ödemek için yeniden odasına dönüp Kur'an-ı Kerim'in başına oturdu ama odaya girmeden önce Hasan Efendi'yi yanına çağırıp bir iki emir de verdi. Ragıp Bey evine doğru yola çıktığında Rıfkı Paşa da mahdumunu darbeden haini şikayet etmek için padişaha gelmişti. Padişah doktoru Reşit Paşa ile sohbet ediyordu. Rıfkı Paşa'nın geldiğini haber verdiklerinde "beklesin" dedikten sonra lafına devam etti. "Ne diyordum? Ha, bir gece bir İngiliz muharririnden tercüme ettikleri bir cinayi roman okuyorlardı. Biliyorsun, her akşam ben uyumadan bu cinayi romanlardan okuturum. O kitapta canilerin ekserisinin baş parmağının ucu, şehadet parmağının ortasındaki boğumu geçiyor, uzun oluyor, elde bir hayvan pençesine benziyor, diyordu. Mütecessis bir tabiatım vardır, bilirsin. Derhal kalkıp yatağın içinde oturdum, bir emir verdim. Yarın hapishanelerdeki kanlı katillerin ellerinin fotoğrafları alınacak, bana getirilecek, dedim. Birkaç gün içinde fotoğraflar geldi, tetkik ettim. Filhakika hepsinin baş parmakları uzundu. Bir de şuna dikkat ettim, kimsenin eli başkasının eline benzemiyor. Duydum ki Avrupa'da canileri yakalamak için bundan çok istifade ediyorlarmış. Padişah durdu, genellikle yaptığı gibi birden konuyu değiştirdi. Yahu doktor, bizim müşfika kadın efendinin sırtında bir yara, bir nevi çıban çıktı. Kadıncağıza çok ıstırap veriyor. Ben yakı yapmalarını emrettim, lakin hayırlı bir netice istihsal edemedik. Sen ne tavsiye edersin? Soruyu soruş tarzında bir meslektaşına danışan bir doktor edası vardı. Çok vesveseli bir adam olduğundan gerçekten de tıpla ilgilenir, son çıkan ilaçları, tedavi tarzlarını yakından izler, zaman zaman çevresine tavsiyelerde bulunur, önemsiz bazı hastalıklarda hastayı tedavi de eder ve bundan çok memnun olurdu ama haremdeki en sevdiği kadının sırtındaki derde deva olamadığı anlaşılıyordu.
Reşit Paşa padişahı kızdırmamaya uğraşarak, ''Efendimiz, emir ve müsaade buyurursanız hanım sultanı bir de ben muayene edeyim.'' Padişah elini sakalına atıp biraz düşündü. Haremdeki bir sultanı bir erkek doktora göstermenin doğru olup olmayacağını aklından bir tarttı. Sonunda sevdiği kadının çektiği ızdırabı gidermenin kurallardan ve geleneklerden daha önemli olduğuna karar verdi. ''Peki'' dedi. ''Sen bir bak bakalım.'' Reşit Paşa kalkmak için müsaade istedi. Padişah ''Otur otur'' dedi. ''Şu Rıfkı Paşa'yı bir dinleyelim. Derdi neymiş bakalım. Sonra birlikte hareme geçeriz. Sen müşfika kadın efendiyi bir muayene edersin.'' Reşit Paşa bir köşeye çekildi. Padişah Rıfkı Paşa'yı içeri almalarını emretti. Paşa, ağır bir haksızlığa uğramış çaresiz bir ihtiyarın zavallılığını yüz çizgilerine yerleştirerek girdi içeri. Ağır bir darbenin altında ezilmiş gibi adımlarını sürükleyerek padişahın yanına gelip etekledi. Eteğini öpüp başına koydu. Sonra bir iki adım geri çekilip ellerini önüne kavuşturarak boynunu bükük bekledi. Hiç tanımayan biri, mahiyetindekileri kırıp geçiren bu paşanın gerçekten mazlum ve mağdur bir adam olduğuna inanırdı. Padişah tebessümünü kınalı sakalının altına sakladı. ''Hayırdır paşa?'' dedi. ''Ne oldu?'' ''Ah efendimiz, huzurunuza çıkıp rahatsız etmekten teeddüp ederim ama bir vatan ve memleket meselesi. Malumu şahaneniz, mahdum kulunuz askeri sanayiye gidiyor. Bugün bir haini vatan, bir Allah ve padişah düşmanı zabit, bendenize ve dolayısıyla devletlumuza olan düşmanlığını bir günah yavrudan çıkartarak kendisini darp etmiş, merdivenlerden aşağı yuvarlayıp çene kemiklerini kırmış, sonra da hem bu kulunuz için hem de devletlumuz için ileri geri konuşmuş, sonra da çekmiş gitmiş. Padişahım, bu azgın zabitin yaptıklarından size sığınıyorum. Şahsım için değil, haşa, ben kimim? Bir bendeniz, bir kulunuzum. Bana söylenen laf ne olacak ama bunlara müsaade edilirse yarın bir gün bunun gibiler daha neler yaparlar diye korkuyorum. Padişah ellerini arkasına bağlamış, dar omuzlarını ileri doğru çıkarmış, haşmetli burnunu yere eğmiş, salonun içinde dolaşıyordu. Bu tür lafları her gün işitiyordu. Paşaların yalanlarına, riyakarlıklarına, onların tahmin ettiğinden daha fazla alışkındı. Paşanın bigünah yavrusu hakkında da bir fikri vardı üstelik. Okulu kasıp kavuran bir izbandut olduğunu biliyordu. Okulda olup bitenlerle ilgili daha yeni bir jurnal almıştı. Onun için aklına paşanın hiç düşünmediği bir konu takılmıştı. ''Paşa, senin mahdum maşallah iri yarı bir gençtir yanlış hatırlamıyorsam.'' Rıfkı Paşa şaşırdı. Doktora yan gözle bakıp bu sorunun ne manaya geldiğini gözleriyle sordu ama doktor başını çevirdi. ''Sayenizde padişahım, serpilmiştir biraz.'' ''Peki bu zabit nasıl bir zabit ki o iri yarı oğlanı bir vuruşta merdivenlerden uçurmuş? Pek tuhaf.'' Padişah el çırpıp kapıda bekleyen mabeyinciyi çağırdı. ''Bir zabit bugün Rıfkı Paşa'nın oğlunu dövmüş. Araştırın, adını sanını öğrenin, sonra da söyleyin Harbiye Nezaretine. Bu zabitin bir resmini çektirip bana göndersinler. Merak ettim, nasıl bir adam bu?'' Sonra da Rıfkı Paşa'ya döndü. ''Tamam paşa, sen gönlünü ferah tut, ben alakadar olacağım. Ha, mahduma da söyle, haşarılık etmesin pek fazla.'' Padişah o günlerde fotoğraf denilen bu yeni icada takmıştı aklını. Her şeyin fotoğrafını çektirmek, neredeyse sarayının dışında kalan bütün hayatı bu fotoğraf denilen sihrin siyah beyaz şekillerinde görmek istiyordu. İnsanlarla yüz yüze gelmekten, onlarla konuşmaktan sıkılıyor, hem de bütün insanlardan biraz ürküyordu ama fotoğraf, bütün o insanları onu sıkmayacak ya da korkutmayacak bir biçimde kağıtlar halinde önüne getiriyordu ve insanları kağıttan şekillere dönüştürmek padişahın müthiş hoşuna gidiyordu. Üstünde insan suretleri olan o kağıtlara bakıyor, o insanlarla ilgili fikirler serdediyor, görünüşlerine, bakışlarına göre kimine kızıyor, kimini seviyor, sonra sıkılıp onlara atarak yeni fotoğraflar, yeni yüzler, yeni şekiller, yeni kağıtlar istiyordu. Bu fotoğraf mühim icat doktor. Adamın suretini alıp kağıda nakşediyorlar. Yani Allah'ın bir işi. Makineye çıt diye bastın mı, karşındaki adam o anda bir kağıdın üstüne çıkıveriyor. Adam ölse de sureti kalıyor. Hiç aklım almıyor. İnsan kendi suretinden nasıl ayrılıyor? Bu gavurlar nereden buluyorlar böyle işleri? Bizimkilerin aklına hiç gelmez böylesi. Gerçi gelmemesi belki de gelmesinden daha iyi. Bizimkiler gavurlar gibi değil. Böyle bir iş icat etseler, önce bunu melanete kullanırlar. Allah bilir ne yaparlar. Padişah durup şüpheyle baktı doktora. Reşit Paşa bir suç işlemiş gibi korkuyla önüne eğdi başını. Hata mı ettik acaba doktor bu gavur icadını memlekete sokmakla? Ne yapabilirler ki padişahım? Padişah sakalını sıvazladı. Gerçekten de korkmuştu ama niye korktuğunu tam kestiremiyordu. Birden aklına geldi. Ya benim de suretimi çıkartırlarsa? Hay Allah, bak hiç aklıma gelmemişti. Kimse de bir şey söylemez ki, bir akıl veren bulunmaz ki. Ne yapsak, yasak mı etsek acaba? Gidip doktorun koluna girdi. En iyisi fotoğraf makinesini saraya sokmayı yasak etmek. Evet, tamam, benim suretimi çıkartmalarını yasak ettireceğim. Onun bunun elinde dolaşacak suretim. Allah'ın bana verdiği suret kul tayfasının elinde geziyor. Düşünebiliyor musun doktor? Ne felaketlerin kıyısından geçtiğimizi düşünebiliyor musun? Neyse, hadi yürü, hareme geçelim de kadın efendiyi bir muayene et. Padişahın doktorla birlikte hareme girmesi üzerine, harem koridorları, hadım ağalarının destur naralarıyla yankılandı. Cariyeler, halayıklar, kadın efendiler kaçışıp odalarına kapandılar. Padişah harem ağasını çağırıp emir verdi. Doktoru müşfika kadın efendinin dairesine götürün bir muayene etsin. Sonra doktora döndü. Muayeneden sonra bana uğra da anlat bakalım neymiş ne olmuş. Süslü esvaplarıyla ince uzun habeş harem ağası, memnuniyetsizliğini belli eden kızgın bir sesle ''Buyur doktor efendi'' dedi. Bir anda sessizleşip ıssızlaşan haremin taş koridorlarından geçip kadın efendinin dairesine vardılar. Harem ağası kapının aralığından bir cariyeye doktorun geldiğini, kadın efendiyi göreceğini söyledi. Kapı görünmez bir el tarafından açıldı. Sonra iki kapı daha görünmez ellerce açıldı doktorun önünde. Doktor başını hiç yerden kaldırmadan geçti kapılardan. Sonunda kadın efendinin yattığı odaya girdiler. Padişahın en sevgili kadını yüzüstü yatmış, usul usul inliyordu. Doktor yavaşça mırıldanır gibi her an başına bir felaket gelmesinden korkarak ''Neyiniz var Sultan Hazretleri?'' dedi. Kadın yüzünü bile çevirmeden nazlı sesiyle cevap verdi. ''Sırtımda, sağ küreğimin altında bir yara var. Acısı sanki canıma işliyor.'' Doktor yatağa yanaştı. ''Müsaadenizle yaraya bir bakabilir miyim sultanım?'' Kadın efendi cevap vermeden harem ağası atıldı. ''Hayır, bakamazsın. Sen ne biçim doktorsun? Madem doktorsun bakmadan bileceksin. Kul kısmı hanım sultanın sırtına nasıl bakar? Daha neler?'' Doktor içinden bir la havle çekip yatıştırıcı bir sesle konuşmaya çalıştı. ''Ağa hazretleri, görmeden anlaşılmaz ki. Yarayı göreyim ki ne olduğunu anlayayım, şifasını söyleyeyim.'' Harem ağası başını salladı. ''Olmaz, bakmadan bileceksin.'' ''Ağa hazretleri, bakmadan bilemem. Ben bakmadan bilicilerden değilim, doktorum, bakarak anlarım.'' Harem ağası gene başını salladı. ''Olmaz, bakamazsın. Sen kimsin ki hanım sultanın sırtına bakacaksın? Hiç görülmüş, duyulmuş bir şey mi bir hanım sultanın sırtına bakıldığı?'' Doktor işin sarpa sarmaya başladığını anlamıştı ama işin içinden nasıl sıyrılacağını bilemiyordu. Öyle bir yerdeydi ki en haklı durumdayken bile insan bir anda haksız duruma düşebilir, bir yanlış kelimeden hayatı felaketlerle sönebilirdi. Sonunda en etkili lafı söyledi. ''Padişah hazretlerimizin emri böyle, muayene etmem iktiza ediyor.'' Harem ağası gene başını salladı. ''Olmaz, hanım sultan padişahtan başka erkeğin yanında soyunamaz, sen yalan söylüyorsun, padişah efendimiz asla ve kat'a böyle emir vermez.'' Doktorla harem ağası yatağın başında çekişirlerken yatakta yatan nazlı kadından bir ses duyuldu. ''Bir makas getirin, yaranın olduğu yerin üstündeki kumaşı kesin, doktor yalnızca yaraya baksın.'' Harem ağası içini çekti, düşündü. O düşünürken doktor hiç sesini çıkarmadan bekledi. Sonunda habeşin aklı yattı. ''Olur.'' Ellerini çırptı, incecik sesiyle bağırdı. ''Kızlar, bir makas getirin.'' Kapıdan bir el uzandı, harem ağasına bir makas verdi, ağa uğursuzluk olmasın diye makasa tükürdükten sonra aldı, sultanın üstündeki şam işi ipekli hırkayı, bürümcük gömleği, iç gömleğini birer birer kesti, hanım sultanın sırtında el ayası kadar bembeyaz bir et ve onun ortasında kıpkırmızı cerahatlenmiş bir yara belirdi. Doktor ellerini arkasına bağlayıp dokunmayacağını harem ağasına gösterdikten sonra eğilip yaraya baktı, küçük bir sinek ısırığı ya da sivilce büyük bir ihtimalle sultan kaşıdığı için mikrop kapmış ve iltihaplı bir yaraya dönüşmüştü. Ama sultanın inleyip naz yaptığı kadar ciddi bir şey değildi. Doktor reçete kağıtlarını çıkartıp permanganatlı bir solüsyon yazıp "Bunu sabah akşam hanım sultanın sırtına pansuman yapacaksınız," dedi. Yüzünü kendisine çevirmeyen kadın efendiye "Allah şifalar versin sultan hazretleri," dedikten sonra tütsü kokan odadan çıktı, ciddi bir belaya dönüşebilecek bir vartayı ucuz atlattığı için sevinmişti. O sevinçle bir an önce eve gidip soyunup dökünüp yeni halayıklarla güzel bir gece geçirmenin hayalini kurmaya başladı. Padişaha meselenin önemli olmadığını söyleyip gidecekti. Doktoru padişahın yanına götürdüler. Padişah yakasız uzun beyaz bir ipek entari giymiş, başına bir gece takkesi geçirmiş, denize bakan bir pencerenin kenarındaki sedire bir dizini dikip bir ayağını altına toplayarak oturmuştu. Söyle bakalım doktor. Önemli bir şey değil devletlum, cerahatli basit bir yara, mikrop kapmış, potasyum permanganat yazdım, sabah akşam pansuman yapılacak. Bir hafta 10 günde hanım sultan şifaya kavuşur Allah'ın izniyle. Padişah doktora gözlerini dikip düşmanca ve ürkütücü bir sesle sordu. Mikrobu nereden kapmış? Doktor şaşırdı. Böyle bir soruyu hiç beklemiyordu. Bilmiyorum padişahım. Hep üstünde esvapları var. Sırtı ne zaman çıplak kalmış ki mikrop kapmış? Doktor kekeledi. Belki sivrisinek ısırmıştır haşmetlum. Hanım sultan kaşımıştır, yara olmuştur. Padişahın kaşları daha da çatıldı. Sinek onca esvabın üstünden nasıl ısırıyor doktor efendi? Doktor padişahın öfkelendiğini, hatta daha beteri şüphelendiğini ve şüphelendiği her sefer olduğu gibi bütün ölçüleri kaybedip o anda karşısında duran doktoru bu şüpheli durumdan mesul tuttuğunu anladı. Bunun hiçbir mantıklı yanı yoktu ama kimse bu olaydan mesul olmadığına dair mantıklı bir açıklama da istemiyordu doktordan. Söz konusu olan padişah öfkesiydi ve bu öfkenin zaman zaman deli bir kasırga gibi esmesi için padişahın aklı başında bir nedene hiç ihtiyacı bulunmuyordu. Zaten doktorun daha sonra Osman'a söylediği gibi padişahlık sebep göstermeden kızma hürriyetine sahip olmaktı ve padişah kızmıştı. Aynen o sabah Halic'in kıyısında yürüyen Ragıp Bey'in duyduğu çaresizliği ve korkuyu hissetti Reşit Paşa. Hayatı, istikbali, mevkii, vereceği cevaba ve padişahın ikna olmasına bağlıydı. Hamamdan kapmış olabilir haşmetlum. Padişah bir gözünü kısıp elindeki tesbihi çevirerek uzun uzun doktorun yüzüne baktı. Evet dedi sonunda, hamamda olabilir. Tesbihi yanına bıraktı. Şimdi doktor, harem ağalarıyla gidip o hamama bakacaksın. Bak bakalım sinek var mı hamamda. Doktor belayı şimdilik atlattığını düşünürken bu tuhaf emirle karşılaşınca gene şaşırdı. Şimdi mi padişahım? Şimdi doktor efendi, şimdi, derhal, hemen. Artık bir seferde yerine getirilmiyor mu emirlerimiz? 3 kere, 5 kere mi söyleyemeliyim? Kaç kere söylemeliyim ki sözümü dinlemelisiniz? Daha mı söyleyeyim doktor efendi? Şimdi diyorum, hemen diyorum, derhal diyorum. Reşit Paşa sapsarı kesildi. Estağfurullah sultanım, kulunuzun şaşkınlığını af buyurun. Bir an anlayamadım devletlum. Ne demek 2 kere emretmek? Ölün deyin ölelim. Bu canı size borçluyuz efendimiz. Emredin verelim. Canını istemiyorum doktor efendi. Gidip hamama bakmanı istiyorum. Git bak orada sinek var mı? Emredersiniz sultanım. Doktor 4 harem ağasıyla sarayın bahçesine çıktı, ellerinde meşaleleriyle 4 de baltacı katıldı onlara, hep birlikte hamama gittiler. Hamamın altındaki külhan söndürüldüğünden hamamın içi o karlı kış gecesinde buz gibi ve karanlıktı. Adım sesleri karanlık boşluğun içinde çın çın çınlıyordu.